Ayrım 14. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife, Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 198. İslam'ın Arap ideolojisine dönüştürülmesine karşı çıkış. Kur'an'a göre Araplar. Arapları ifade için Kur'an'da Arabi, Arap veya Arap sözcüklerinin çoğulu olan Arap kelimesi kullanılmaktadır. Kur'an, Arapları ifadede başka bir sözcük kullanmamakta ve Arapları çok olumsuz sıfatlarla anmaktadır. Sonraki Arap dilcileri, Kur'an'ın bu tavrını etkisiz kılmak için olacak, Arap ve Arabi sözcükleriyle tanıtılan Arapların, Badiye Arapları yani Arapların köylü tipleri olduğu yolunda bir söylenti geliştirmişlerdir. Bu da ayrı bir Arapçılık belirişidir ve ötekisinden daha vahimdir. Çünkü bunda Arapçılığa ilaveten köylü olanlara hakaret vardır. Allah, kötülüğü köylülüğe bağlamaktan münezzehtir. Doğrusu şu ki, Kur'an'ın Araplarla ilgili söylemlerinin yarattığı sıkıntıya bir tepki olarak geliştirdiği anlaşılan bu yaklaşım, kaş yaparken göz çıkarmıştır. Ne yazık ki bu tavır, Arap dili sözlüklerinin birçoğunda yer almaktadır. Örnek olarak bakınız, İbn Manzur, Lisanül Arap, Arb maddesi. Sonraki dönemlerin bu söylemi esas alınırsa Kur'an'da şehirli Araplar hangi sözcükle ifade edilmiştir sorusu sorulur ve tabii cevapsız kalır. İşin gerçeğini Kur'an dilinin aşılmamış ustası İsfahanlı Ragıp söylemiştir. Ona göre Kur'an'da kullanılan Arap sözcüğü Arap ırk ve insanını tümden ifade eden sözcüktür. Şöyle diyor Ragıp. Arap, İbrahim'in oğlu İsmail'in zürriyetinin adıdır. Arap kelimesi de esasında bu Arap kelimesinin çoğuludur. Ragıp el-Müfredat, ARB maddesi. Bunu kaydeden Ragıp, Arap sözcüğünün sonraki zamanlarda Badiye Arapların ifadede kullanıldığını söylemektedir ki, bizim biraz önce değindiğimiz gayretin bir sonucudur. Kur'an, Arap ırkını veya Arap toplumunu ifade için başka bir kelime kullanmadığına göre, Arap sözcüğü, Arap ırkına mensup insanların tümünü ifade edecektir. Öteki iddiaların bilimsel ve tarihsel bir tutarlılığı olamaz. Kur'an'da Arap kelimesi geçtiği 10 yerin biri hariç daima olumsuzluğun, kötülüğün, ikiyüzlülüğün, cimriliğin, kaypaklığın taşıyıcısı olarak kullanılmaktadır. Bu kullanımların ayrıntıları için bakınız Öztürk Allah ile Aldatmak 152-158. Meselenin esası. İslam'ın Arap saltanat ideolojisine dönüştürülmesi çabaları Beni Ümeyye'nin yani Emevilerin kabile halinde İslam'a girişleriyle başlamıştır. Emeviler dendiğinde öncelikle şunu hatırdan çıkarmamamız gerekir. Emevilerle soy bakımından amca çocuğu olan peygamberin kök ailesi Haşimiler arasındaki güç ve itibar kavgası İslam'dan önceki döneme dayanır. Hazreti Peygamber'in mensup olduğu Haşim ailesi Kabe'nin hizmetçileri olarak öne çıkmışlardır. Buna mukabil Emevilerin atası sayılan Ümeyye bin Abdüşşems ve ailesi Mekke'nin siyasal askeri koruma işlerini kotarmakla ünlü oldular. Yani bu iki kardeş ailenin Haşim'e mensup olanları ruhta, ölümsüz değerlerde öncüyken öteki kardeş aile Beni Ümeyye madde gücünü temsil etmiştir. Beni Ümeyye, Haşim ailesinin manevi nüfuz ve kudretini daima kıskanmış, sahip olmak isteyip de olamadığı değerlerin taşıyıcısı kardeş aileyi sürekli başarısız kılmaya çalışmıştır. İki aile arasındaki bu rekabet ve Emevilerin ruhsal önderliğe duydukları haset, son peygamberin Haşim ailesinden çıkmasıyla doruk noktaya yükselmiş, bu yükselişin yarattığı derin kıskançlık, Emevi ailesinden volkanik bir kin halinde İslam'a yöneltilmiştir. İslam'ın ve Haşim ailesinden gelen peygamberin başarısız olması için canla başla çalışan, kılıcından 20 küsur yıl sürekli Müslüman kanı damlayan Ümeyye oğulları, sonuçta bükemedikleri bileği öpmek ve İslam'ın zaferi önünde boyun eğmek zorunda kalmışlardır. Ama eski kin damarlardan asla temizlenmemiştir. Emevi hanedanının bir bütün olarak İslam'a girmesi, İslam'ın tamamlandığı zamanı ifade eden Mekke fethi günlerindedir. O güne kadar bütün güçleri ve kılıçlarıyla İslam'ın karşısında olan Emeviler, yeni dinin zafere ulaştığını gördüklerinde yapacak başka şeyleri kalmadığını anladılar ve peygamberin cömert bağışlarına da dayanamayarak kelime-i şehadeti telaffuz ettiler. Kur'an, şuraya kadar anlatmaya çalıştığımız olguların tarih diyalektiği açısından ne anlama geldiğini, kendine özgü üslupla insanlığa duyurmuştur. Mekke fethinin ardından cömertçe verilen ganimetlere dayanamayarak ekip halinde İslam'a girdiğini söyleyenlerin adı, bu dine girenlerin ortak adı olan mümin ve müslimden ayrı tutulmuş, onlara kendilerine özgü yeni bir ad konmuştur. Müellefetül kulüb. Yüreklerine güvenilmeyenler. Müellefetül kulüb. Müellefetül kulüb, Kur'an'ın temel kavramlarından biridir. Müellefetül kulüb, kalpleri İslam'a ısıtılanlar veya İslam'a zararları dokunmasın diye mal ve imkanlarla doyurulup hoş tutulanlar demek. Emevi'nin Müslümanlığı müellefetül kulüb Müslümanlığıdır. Müellefetül kulüb İslam'ı, karşısında sürekli teyakkuzda bulunulması gereken sözde İslam demektir. Müellefetül kulüb İslam'ı tarih boyunca hep bu çerçevede kalmıştır, bugün de böyle olmaya devam edecektir. Emeviler, hilafete el koyup Müslümanların başına geçtikleri günden itibaren artık kalplerinin ısıtılması işini bizzat kendilerini istedikleri gibi yaptılar. Daha açık bir ifadeyle İslam'ı kendi hesaplarının ve saltanatlarının aracı haline getirdiler. İşte bizim dincilik dediğimiz kavram ve kurum tam bu noktada belirginleşip tanımına ulaşıyor. Dincilik, İslam'ın değerlerini Allah'ın rızasını elde etmek için değil, birer maske ve araç gibi kullanarak dünyalık, siyasal ve ekonomik çıkar, özellikle yönetim erki elde etmek için devreye sokan tarihi bir sektördür. Bu sektör, Emevi'nin oluşturduğu, işlettiği, örneklendirdiği, kurumsallaştırıp sonraki kuşaklara bıraktığı dehşet verici bir sektördür. Emevi, bu sektörü kalıcı ve dokunulmaz kılmak için anlayışını dinin akaid sistemi içerisine sokmuş, dini bu anlayışa göre sistemleştirip dondurmuştur. Öyle dondurmuştur ki mesela Kur'an'ın buyrukları üzerinde içtihat yapıp yeni şartlara göre yeni yorumlar getirebildiğiniz halde, Emevi'nin dokunulmaz kıldığı yapay dinin değerleri üzerinde en küçük bir operasyon yapamazsınız. Sistem böyle kurulmuş, böyle kabul ettirilmiştir. İslam'ın Araplaştırılmasına 3 müdahale. İslam'ı Araplaştıran müdahale Emevilerden gelmişti. Onlar İslam'ı kendilerinin efendiliğine, egemenliğine, sömürü ve işgallerine bir kutsal araç halinde kullandılar. Gerçekte İslam imanıyla hiçbir ilgileri yoktu. Müslümanların bugün İslam adı altında yaşadıkları din, büyük ölçüde Arap-Emevi yapımı bu saltanat dinidir. Müellefetül kulüb olan Emeviler döneminde din perdesi altındaki gayretler hiçbir zaman İslam adına olmamıştır. Onlar bu dinin içinde yer alarak bu din yüzünden yitirdikleri itibar ve egemenliklerini yine bu din sayesinde elde etmek için kararlı ama sinsi bir şekilde sürekli çalıştılar. Ve sonuçta başarılı oldular. İslam inkılabının çilesini çekmiş ilk müminleri, peygamberin aile çevresi de dahil saf dışı ederek Müslümanların bütün nimetlerine el koymayı başardılar. Peygamberin torunlarını zehir ve kılıçla yok ettikten sonra İslam'ın ve Müslümanların kaderine mutlak hakim olma noktasına geldiler. Emevi İslam'ına tarih içerisinde hayati önemde anti-Arabik 3 müdahaleye tanık olmaktayız. Din adına anti-Arabik ilk müdahale İmam-ı Azam'dan gelmişti. O, teşkilatçı, devletçi bir dahi olmadığı için müdahalesi fikir planında kaldı, kurumsallaşıp hayata geçemedi. Dahası fikrin sahibi olan İmam-ı Azam fikrinin faturasını hayatıyla ödedi. Anti-Arabik ikinci müdahale yine İslam'ın içinden ama bu kez teşkilatlı bir liderden geldi ve hayata geçirildi. Biz bununla Mustafa Kemal müdahalesini kastediyoruz. Bu müdahalenin fikri yapısına baktığımızda onun İmam-ı Azam'ın fikri olduğunu görüyoruz. Yani bu müdahalenin fikir yanı İmam-ı Azam'ın fikrinin aynıdır. Fark, yorumun bu kez kurumsallaştırılıp hayata kazandırılmasıdır. Böyle bakıldığında Mustafa Kemal devrimlerini İmam-ı Azam'ın temel fikirlerinin hayata geçmesi, Atatürk'ü de İmam-ı Azam'ın hasretine cevap getiren bir fikirdaşı olarak görebilmekteyiz. Mustafa Kemal elbette ki bir ilahiyatçı değildi. İşini bir siyasetçi ve devlet adamı olarak yaptı ama yaptığı işin tarih diyalektiği açısından mahiyeti budur. Mustafa Kemal yaptığı işin Müslümanların hayrına, emperyalizmin zararına olduğunu, devrimlerinin dinin gerçeğiyle asla çelişmediğini, tam aksine yaptığı işin Kur'an ve peygamberin amaçlarına tamamen uygun bulunduğunu sürekli ifade etmiştir. Yani din meselesinde kaçak güreşmemiş, misyonunun İslam verileri açısından savunmasını yapmıştır. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Atatürk, İslam ve din konusunda bugünkü sözde Atatürkçülerin yaptığının tam aksini yapmıştır. Ne yazık ki Atatürk'ü İslam dışı göstermede ortak çıkarları olan saltanat dincileriyle dine karşı olan münkir takımı, Türk Kurtuluş ve Aydınlanma Savaşı'nın bu gerçek çehresini karartmış, Türk halkını, Müslümanları ve hatta bütün dünyayı aldatmışlardır. İslam düşmanı Haçlı emperyalist odaklar da bu karartmada saltanat dincileriyle münkirler zümresine sürekli destek vermiştir. İslam'a üçüncü anti-Arabik müdahale ne yazık ki Müslümanlardan değil, ılımlı İslam adı altında Hristiyan Batı emperyalizminden geldi. BOP veya ılımlı İslam müdahalesi tamamen din içerikli bir müdahale olduğu halde siyasal sosyal bir müdahale kılıfıyla sahnelenmiştir. Bu müdahalenin ikinci özelliği İslam içi bir ıslaha değil, İslam'ı sahneden kovmak isteyen bir imhaya yönelik olmasıdır. Ilımlı İslam müdahalesi anti-Arabiktir ama aynı zamanda anti-İslamiktir. Mustafa Kemal'in müdahalesi anti-Arabiktir ama anti-İslamik değildir. Mustafa Kemal müdahalesinin amacı Hristiyan emperyalizmi aleyhine Müslümanlara hizmettir. Ilımlı İslam müdahalesinin amacı ise Müslümanlar aleyhine Hristiyan emperyalizme hizmettir. Batı bunu bildiği için Mustafa Kemal mirasını tahrip etmek istemektedir. İşte bugün Orta Doğu'nun da, Müslüman dünyanın da, Türkiye'nin de en hayati sorusu burada düğümleniyor. Batı'nın dediği mi doğru, Mustafa Kemal'in dediği mi? Bu soruya herkes kendine göre cevap vermektedir. Tartışılmayacak gerçek şudur. Eğer Emevi yapımı sözde İslam, Bin Ladin ve benzeri radikal Arapça dinci unsurlar elinde Batı'yı rahatsız eden bir terör ideolojisine dönüştürülememiş olsaydı, ılımlı İslam adlı müdahale de olmayacak ve Arap Emevi tarzı geleneksel İslam devam edip gidecekti. Bin küsur yıllık bir badireler tarihinden sonra İslam'a yeni bir müdahale yapıldı ve bu müdahale doğrudan doğruya gayrimüslim güçlerden geldi. Eğer İslam'ın kendi bağrında taşıdığı ve işletilmesini istediği içtihat, bilim ve fikir uğraşı ve tecdit, yeniden yapılanma kurumları Müslüman aydınlar tarafından işletilmiş olsaydı, ılımlı İslam denen haçlı müdahaleye ne gerek kalacaktı, ne de gerekçe bulunacaktı. İslam'ın iç dinamikleri işletilmediği için dışarıdan kotarımla gerçekleşen ılımlı İslam müdahalesinde Müslümanlar için talihsizlik şuradadır. Bu, ikinci dönem müdahale de, tıpkı Emevi müdahalesi gibi İslam'ı Kur'an dışı bir din olarak sürdürmeyi esas almış bulunuyor. Yani Emevilerin Müslümanların kaderine egemen oldukları günden bu yana İslam Kur'an'ın dini asla olamadı, bugün de olamıyor. Allah'a teslim olma yolu mu, insanı teslim alma aracı mı? Gerçek din ve dindar için bu sorunun cevabı şudur. İslam Allah'a teslim olmanın yolu yöntemidir. Dincilik için ise aynı sorunun cevabı şöyle olacaktır. İslam, başkalarının bize teslim olması için kullanılacak kutsal bir araçtır. İslam'ın bizzat Kur'an tarafından belirlenen anlamı, barış ve esenlik için Allah'a teslim olmaktır. Emeviler bunu, Arap Emevi saltanatının yaşaması için saltanatı elinde tutanlara teslim olmak şekline dönüştürdüler. İslam'ı Arap ideolojisine çevirmeyi amaç edinmiş Emevi despotizmi için din, kendinden olmayanları mevali, yani köleler haline getirmenin aracıdır. Dini bu şekilde bir maske araç olarak kullanan anlayışa biz dincilik diyoruz. Bu konuda bizim Dine İhanetin Öteki Adı, Dincilik adlı eserimizin okunmasını öneririz. Emevi Arap, dindar asla olmadı. O sadece dinci oldu. Bugünkü dincilik akımlarının tümünün ilham kaynağı, fikir babası ve prototipi Emeviler ve Emevi zihniyetidir. Emeviye göre bütün Arap olmayanlar köledir. Azatlı veya azatsız köle. Kimisi gerçekten azatlıdır, kimisi ise sözde azatlıdır. Türk milleti Araplar önünde asırlarca sözde azatlı köleler oldu. Türk milleti, ırken, Türk, Kürt, Çerkes, Abaza, Laz gibi tüm halklar örtülü bir self-emperyalizmle Arap ideoloji ve çıkarları önünde kendini asırlardır köleleştirmiştir. Emevi Arap için Arap olmayanların tümü aynı zamanda ümmidir. Emevi Arap zihniyetine göre ümmi, Arapçayı okuyup yazamayandır. Abbasi Arapçılığı. Emevi hanedanının 90 küsur yıllık saltanatını yıkan ama özünde yine Arap asıllı olan Abbasiler, iş başına gelir gelmez eski propagandalarındaki söylemleri unutup tıpkı Emeviler gibi Arabizmi yeniden öne çıkardılar. Değişen sadece hanedan oldu. Arap Emevi hanedanı gitti, Arap Haşimi hanedanı geldi. Abbasilerin temsil ettikleri İslam'ın bir İran tandanslı İslam olduğu yolundaki daha çok batılı oryantalistlerin öne çıkardığı tez, tarihsel vakalara uymayan bir tezdi. Bu tez bugün terk edilmiştir. Anlaşılmıştır ki Abbasiler, Arabizm'e karşı İrancı bir doktrin getiren hanedan değildi. Abbasiler, Emevi Arabizmine karşı Abbasi Arabizmini getiren hanedandır. Abbasilerin en ünlü halifesi, Harun-ur Reşid'in oğullarından en dirayetlisi olan Meymun'un, annesi Arap asıllı olmadığı ve akılcılığı öne çıkardığı için nasıl horlanıp geriye itildiğini bilmekteyiz. Devlet adamlığı niteliği neredeyse sıfır olan kardeşi Emin, ölüm 198-813 ise, anne ve baba tarafından Arap olduğu için bütün yetersizlik ve düşüklüklerine rağmen halifeliğe getirildi. Ne var ki içki ve eğlence alemlerinden devletle meşgul olmaya vakit ayıramadığından 4 yıllık hilafeti Abbasi devletinin perişanlığından başka hiçbir işe yaramadı. Zor durumlara düşürülen devleti toparlayıp yeniden yükselişe geçirense horlayıp arka plana ittikleri Meymun, ölüm 218-833 oldu. Filozof kral diye niteleyebileceğimiz Meymun, Abbasilerin her bakımdan en ileri ve aydınlık döneminin halifesi olmuştur. Onun devri ayrıca İslam tarihinde akılcılığın resmileştirildiği dönem olarak da anılmaktadır. Gerçekten de Meymun, İslam tarihinde akılcılığın temel ekolü sayılan Mutezile mezhebini 212-827'de yayınladığı bir emirname ile devletin resmi mezhebi ilan etmiştir. Harun-ur Reşid, devlete verdikleri hizmetlerle Abbasileri yükselişin doruklarına taşıyan Bermeki ailesini de Arapçıların fesatları sonucu bir gecede darmadağın etmişti. Kiminin boynunu vurdurdu, kimini hapishaneye tıktı. Sebep belli. Bermekiler İran asıllıydı. Arap asıllı olmamanın yarattığı horlanma ve itilmenin hiçbir meziyet ve hizmetle telafi edilemeyeceği gerçeğinin en tartışılmaz kanıtı ve canlı belgesi ise şahsiyeti ve eserleriyle İmam-ı Azam'dır. İmam-ı Azam, yıkılmalarında büyük rol oynadığı Emevilerin yerine geçen Abbasilere de karşı çıktı ve onların eliyle öldürüldü. Neden? Çünkü İmam-ı Azam, Abbasilerin de bir başka Arabizm dayattıklarını kısa sürede gördü ve onlara verdiği desteği geri çekip aleyhlerine döndü. Onlar da bunu fark ederek büyük imamı şehit ettiler. Abbasi halifeleri, yerlerini aldıkları Emevi halifeleri gibi dünyevi zihniyet ve temayülde oldukları halde etrafa karşı dindar ve zahit görünmeyi ihmal etmiyorlardı. Şerare yetkin, Abbasiler, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi maddesi. Osmanlı'nın hatası, Mustafa Kemal'in dehası. Anlaşılan o ki, İslam tarihi, Emevi ve Abbasi dönemlerinde, yani Muaviye'nin işe el koyduğu 41-661'den son Abbasi halifesi Müstasım'ın öldüğü 656-1258 tarihine kadar, yani yaklaşık 650 yıl, Arap zihniyet ve saltanatının egemenliği altında kalmıştır. Mısır Abbasilerini temsil eden halifeler sadece birer dinsel sembol konumunda oldukları için onları bu tespitin dışında tutuyoruz. Türklerin devreye girmeleriyle, yani siyasal ve askeri gücün Arap olmayan bir milletin eline geçmesiyle İslam'ın Arap hegemonyasından çıkması beklenirdi ama bu olmamıştır. Çünkü Emeviler bunun olmaması için kendi anlayış ve ideolojilerini dinin akaidi içine koyarak kutsallaştırmış, dokunulmaz kılmışlardı. Arabizm lehine gerekli bütün tedbirler alınmıştı. Bu dokunulmazlık zırhı Selçuklu ve ilk Osmanlı dönemlerinde kısmen delindi. 13. yüzyılda Anadolu'da vücut bulan ve İbn Arabi, Hacı Bektaş Veli, Mevlana Celaleddin, Yunus Emre, biz bunlara Erkan-ı Erba, 4 rükun diyoruz, dörtgeninde şekillenen sufi zihniyetli Türkmen yorumlu İslam, bu kısmen delinmenin ürünüdür. Bu ürün yeşerip meyvelerini tam vermeden Osmanlı'nın tarihi hatası yolu kesti. O hata şuydu. Yavuz Sultan Selim, ölüm 1520. Mısır'da bir dinsel liderlik sembolü halinde duran halifeliği alıp İstanbul'a taşıdı ve Arap hegemonyası dönemi yeniden başladı. Bu ikinci dönemde hegemonya, Türklerin kendilerine uyguladıkları self-emperyalizmle yürüdü. Yani iktidar Türklerdeydi ama egemenlik, kültür ve din yoluyla yine Araplardaydı. Emevi Arap İslamı bu kez Osmanlı'nın büyük gücü ve dirayetini de arkasına alarak yeniden kan kazandı. Yani Arap-Emevi ideolojisine dönüştürülmüş sözde İslam yeniden ve daha da güçlenmiş olarak devreye girdi. Tarihin akışını İslam'ın ve Müslümanların aleyhine değiştiren bu Osmanlı hatasının vebali kelimelerle ifade edilmeyecek kadar yıkıcı oldu. Müslüman tarihin bu en kahırlı gerçeğini ilk fark eden Müslüman lider Gazi Mustafa Kemal olmuştur. Şöyle diyor: "Türk tarihinin en mutlu devresi, hükümdarlarımızın halife olmadıkları zamandır. Bir Türk padişahı hilafeti her nasılsa kendisine mal etmek için nüfuzunu, itibarını, servetini kullandı. Bu sırf bir tesadüf eseriydi. Peygamberimiz ashabına dünya milletlerine İslamiyet'i kabul ettirmelerini emretti, bu milletlerin hükümetleri başına geçmelerini emretmedi. Peygamberimizin zihninden böyle bir fikir asla geçmemiştir. Hilafet demek, idare, hükümet demektir. Hakikaten vazifesini yapmak, bütün Müslüman milletleri idare etmek isteyen bir halife buna nasıl muvaffak olur? Bütün İslam milletleri üzerinde ulvi ve ruhani vazifesini yapan tek halife fikri hakikatten değil, geleneksel din kitaplarından çıkmış bir fikirdir." Sadi Borak, Atatürk ve Din 91-92. Atatürk'ün bu tespiti tarihin doğruladığı bir tespittir ama bu tespiti İslam meselesiyle uğraşan en seçkin bilim adamlarının birçoğu bile bu nitelikte ifade edememiştir. Mevali'nin yaratıcı gayretleriyle yükselme çizgisine geçme hamlesi yapan İslam tarihi, Mevali'nin özellikle İmam-ı Azam'ın ezilmesiyle başarısız kaldı. Arabizmin yürüttüğü düz gidiş veya sürünme çizgisi Müslümanların kaderine egemen olmaya devam etti. Bu düz gidiş, Türklerin devreye girmesiyle tekrar yukarı çıkış süresine girdi. Ne yazık ki Yavuz Sultan Selim'in hilafeti İstanbul'a getirip dinsel sembol olan bu kurumu yeniden iktidar erkine dönüştürmesiyle Arabizm yönünde düz gidiş tekrar başladı ve ta Atatürk'e kadar sürdü. Atatürk'ün başlattığı yeni zihniyet ve yükseliş süreci çok kısa oldu. Atatürk kendisinden rahatsız olan Hristiyan emperyalizmiyle bu emperyalizmin İslam dünyasındaki işbirlikçileri tarafından İslam dışı ilan edilip etkisizleştirilince İslam üzerindeki Arabizm hegemonyası yeniden sahneye oturdu. Ancak beklenmedik bir şey oldu. Arabizm dönemi eskisinden çok farklı olarak gayrimüslimlere karşı ürettiği şiddet İslam'ı ile Batı'nın egemen güçlerini ciddi biçimde rahatsız etti. Batı, işte bu badirenin yarattığı sıkıntıyı aşmak için Arapça İslam'ı tasfiye etme ihtiyacı duydu. Tasfiye yapılacaktı ama bu her şey demek değildi. Şiddet üreten Arabik İslam'ın yerine konulacak yeni İslam, Batı'yı rahatlatmalı ama Müslümanların uyanmasına ve yükselmesine asla yaramamalıydı. Bu noktada en büyük tedirginliği Atatürk mirası yaratıyordu. Çünkü Atatürk mirası, özünde Müslüman bir liderin mirası olarak tıpkı Muhammedi miras gibi zulme ve emperyalizme karşıydı. Batı bundan ciddi biçimde rahatsızdı. Bunun içindir ki bu en yeni dönemde Batı iki şeyi aynı anda yapmak ihtiyacı duydu. Batı'nın bir yandan kendini rahatlatacak, uysallaştırılmış ve Arabizm'in şiddetçi zihniyetinden uzaklaştırılmış bir İslam oluştururken, bir yandan da uzun vadede Müslümanların uyanmasına yol açma ihtimali olan Atatürk'ü ve mirasını tasfiye etmesi gerekiyordu. Yani bu siyaset bir taşla iki kuş vurma siyaseti olmalıydı. Böyle bir siyasetin yürütebilmesinin olmazsa olmaz bir şartı vardı. Türkiye'de Batı ile işbirliği kuracak dinci unsurların aynı zamanda Atatürk düşmanı olmaları gerekiyordu. 2000'li yılların başlarında bu şart da yerine getirildi. Türkiye'nin Atatürk mirasından rahatsız olan en büyük dinci cemaati, papalık ve ABD ile uzlaştırıldı ve bu uzlaşının siyasal iktidara dönüşmesini sağlamak üzere Batı'ya teslimiyeti tereddütsüz imzalayan bir siyasal kadro öne çıkarılıp iş başına getirildi. Bu yeni işbirlikçi kadro, Batı'nın Müslüman coğrafyalarda, Orta Doğu'da yürütmeye başladığı Büyük Orta Doğu Projesi stratejisinin eş başkanı olarak görev yapmayı açıkça kabul ve ilan etti. Batı ve onun Türkiye'deki bütün yandaşları, ana muhalefet partisi içerisindeki unsurlar da dahil, bu deklarasyon üzerine işbirlikçi siyaset kadrosuna her türlü yardımı yaptı. İşbirlikçi iktidarın sürmesi için her türlü manipülasyon ve yapılandırma, Batı emrindeki iç ve dış toplum mühendisleri tarafından gerçekleştirildi. Batı, bu yeni işbirlikçi kadroyu kullanarak hem Türkiye'yi yönetti, hem İslam'ı ve İslam dünyasını yeni stratejilerine göre şekillendirdi. Bize göre Türkiye'deki ılımlı İslam süreci ve ılımlı İslam'ın mahiyeti kısaca budur. Türkiye ve Orta Doğu. İçine sokuldukları Hristiyan projesi ılımlı İslam sürecinden ne zaman çıkabilir sorusu son derece hayati bir sorudur. Ancak bu sorunun şu an itibariyle net bir yanıtı yoktur. Anti-Arabizmin kod adı, Ehlibeyt sevgisi. İmam-ı Azam'ın yaşadığı dönemde Arapçılığa karşı çıkışın kod adı Ehlibeyt sevgisi, merkezi ise Kufe'dir. Bu karşı çıkışın her eğilimi kucaklayan saygın temsilcisi ise İmam-ı Azam'dır. Karşı çıkışın bir de askeri silahlı öncüsü vardır, Ebu Müslim Horasani. Ebu Müslim ile İmam-ı Azam'ın münasebetlerinden söz eden bir bilgiye henüz sahip değiliz. Ancak bu ikisinin Emevilere karşı isyanın sembol isimlerinden olan İbrahim bin Muhammed'i desteklemede birleştiklerini biliyoruz. Biri fikri, ötekisi siyasal ve askeri, bu iki öncünün kaderleri şaşırtıcı bir paralellik arz etmektedir. İkisinin de Arap olmadığı kesindir. İkisinin de Türk veya İran asıllı oldukları bilinmektedir. İkisi de iktidara getirdikleri Abbasilerin hıyanet ve cinayetlerinin kurbanı olarak öldürülmüşlerdir. Ebu Müslim 137'de, İmam-ı Azam 150'de. İkisi de Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur tarafından sergilenen namert oyunlar sonucu öldürülmüştür. Biri misafir olarak çağrıldığı sarayda hançerletilerek, ötekisi fetva sormak üzere davet edildiği aynı sarayda zehirletilerek. İmam-ı Azam, Peygamber Ehl-i Beytine sadece vicdanı ve aklıyla değil, ilmi kişiliğiyle de bağlıydı. Evet o, Şii mezhebine mensup değildi ama onun en büyük ilim, ilham ve idrak kaynağı Ehl-i Beyt imamlarıydı. İmam-ı Azam, Ehl-i Beyt imamlarını şaşmaz ve taviz vermez bir sadakatle sevdi. Onlar için en sonunda canını da verdi ama hiçbir zaman Şia mezhebinin herhangi bir koluna intisap etmedi. Onun mücadelesi kimin yanında ve ne için olursa olsun intisabı daima ilme olmuştur. İmam-ı Azam için Ehl-i Beyt meselesi bir mezhep meselesi değildi. Onun çok üstünde, ötesinde bir meseleydi. Belki bir iman meselesi değildi ama en azından bir insanlık ve onur meselesiydi. İmam-ı Azam, hilafetin, Peygamber Ehl-i Beytinin yani Hazreti Ali evladının hakkı olduğuna inanıyor, bu hakkın onlardan gasp edilerek alındığını iddia ediyordu. Ancak onun bu inanç ve anlayışı bir mezhep saplantısı değildi. O, Ehl-i Beyt imamları da olsa, hilafet makamına gelişin ilk şartı olarak seçimi öngörüyordu. İmam-ı Azam, yaşadığı devrin bütün hilafet yönetimlerini, özellikle Emevi yönetimini bir zulüm ve İslam dışılık icraatı olarak görmüştür. İmam-ı Azam, Hazreti Ali ve evladının bütün tavır ve davranışlarında haklı olduklarını, onlara karşı çıkanların tümünde asi, azgın ve bin netice fasık olduklarını kabul eden bir anlayışa sahiptir. Hilafetin peygamber evladına ait olduğu fikrinden hiçbir cayma ve kayma göstermemiştir. Bu anlayışının bir icabı olarak Emevi halifelere biat etmediği gibi Abbasi halifelerine de biat etmemiş, onların verdikleri görevleri de reddetmiştir ve bu kararlılığını hayatı pahasına sürdürmüştür. Ebu Hanife'nin ilk Abbasi halifesi Es-Seffah'a biat ettiği yolundaki rivayet doğru olsa bile bu bizim söylediğimizi değiştirmez. Büyük imam, Ehl-i Beyt'in hukukunu koruyacağına inandığı Abbasileri güçlendirmek için onlara destek anlamında bu biatı vermiş olabilir. Ancak Abbasilerin icraatını gördükten sonra bu desteğini hemen geri çekmiş ve onlara karşı başlatılan isyanların yanında yer almıştır. Yani biatını geri çekmiştir. Nitekim hayatına son verilmesi ikinci Abbasi halifesi olan El-Mansur'un eliyle. Gerçek şu ki, tıpkı Emeviler gibi Abbasiler de İslam, Peygamber, Ehl-i Beyt saca yağını ortak payda olmaktan çıkardılar. Bunların ikisi için de ortak payda Araplık ve Arapçılık oldu. Bağlı olduğu mürciye anlayışının da icabı olarak İmam-ı Azam, hilafete en dürüst kişinin geçmesine esas alıyordu ve ona göre Ehl-i Beyt önderlerinden daha dürüstünü bulmak söz konusu değildi. İşte İmam-ı Azam'ın tarihe bıraktığı uyarı ve mesajların en büyüklerinden biri budur. O, Hazreti Ali'nin sahabenin en üstüne olduğu inancını da taşımaktadır. İmam-ı Azam'a nispet edilen El-Fıkhul Ekber eserindeki üstünlüğü hilafette sıraya bağlayan ifadelerin İmam-ı Azam'a nispetini mümkün görmüyoruz. Bu yoldaki ifadelerin daha bazıları gibi El-Fıkhul Ekber'e sonradan sokulduğu açıktır. Çünkü büyük imamın bütün hayatı ve icraatı o eserdeki ifadelerin aksini kabulünü gerektirmektedir. İmam-ı Azam uzmanlarının bu konuda bugün ulaştıkları ortak kabullerden biri de budur. Büyük imam, yönetimin zulümlerine, özellikle Ehl-i Beyt'e yapılan kötülüklere gerekirse kılıçla karşı çıkılmasını savunmuştur. Esasen o, yaratılışı itibariyle cerbezeli, tartışmayı, kavgayı seven biriydi. Emeviler bunu biliyordu. Büyük imamı Müslümanları birbirine kılıç çekmeye teşvik etmekle itham ettiler. Bakınız Hatib el-Bağdadi 384-386. Saltanat dincisi sözde ulema da tarih boyunca olduğu gibi bu tezgaha destek verdi. Emevilerin en şerir tiplerinden ve peygamber icraatına aykırılığın sembol isimlerinden biri olan Mervan'ın Irak valisi İbn-i Hübeyre, imama en ağır kötülükleri yapanların başındadır. Onu hapse atıp her gün kırbaçlatan ilk despot odur. Hapiste kırbaçlandığı günlerde ziyaretine gelenler onu teselli için konuştuklarında o şöyle diyordu. Beni acılara gark eden yediğim kırbaçlar değil, gördüğüm işkence yüzünden annemin çektiği ıstıraptır. Hatib el-Bağdadi 13'e 327. Emevi karşıtı isyanlara destek. İmam-ı Azam, Emevi karşıtı bütün isyanlara destek vermiştir. Bu desteği daha sonra Emevi Arapçılığını bir başka kisve altında yürüttüklerini gördüğü Abbasilere karşı başlayan isyanlara da verdi. Çünkü onun desteği filan veya falan hanedana değildi. Aklı ve adaleti çiğneyerek Arapçılığı egemen kılmak isteyen azgın yönetimlere karşıydı. Zeyd bin Ali Zeynel Abidin isyanı. Emevilerin akıl düşmanı zalim yönetimlerine isyan eden İmam Zeyd bin Ali Zeynel Abidin, Hazreti Hüseyin'in torunu, Emevi halifesi Hişam bin Abdülmelik yönetimine baş kaldırdığında İmam-ı Azam onu hem fetvalarıyla hem de parasıyla destekledi. Elbette ki bu ilim ve irfan anıtının isyanlara kılıcıyla katılması beklenemezdi. Gerçi o bu isyanlara kılıçla katılmayı da istemiş olacak ki katılmamasını bazı mücbir sebeplere bağlamak ihtiyacını duyuyor. İmam Zeyd bin Ali'nin Emevilere karşı verdiği savaşı, Hazreti Peygamber'in Bedir'de Mekkeli müşriklere karşı verdiği savaşa benzeten İmam-ı Azam şöyle diyor. O savaşta fiilen yaralamadım çünkü halkın bana teslim edilmiş emanetleri vardı. Onları İbn Ebi Leyla'ya teslim etmek istedim, kabul etmedi. Savaşta ölürüm de bu emanetler zayi olur diye korktum. Bununla birlikte eğer Kufe halkının İmam Zeyd'e tıpkı Hüseyin'e yaptıkları gibi ihanet etmeyeceğinden emin olsaydım her şeye rağmen yine katılacaktım. Çünkü onun hakkın önderliğini yaptığını biliyordum. Ama ona malımla destek vermekten geri kalmadım. Belazuri Ensab 3'e 435, Kerderi Menakıb 267-268, Ebu Zehre İmam-ı Zeyd 74. İmam Zeyd'in isyanı bastırıldı. Kendisi alnından oklanarak şehit edildi. Cesedi gizlice defnedildiyse de mezarın yerini öğrenen birisi Emevilere haber verdi. Ceset mezardan çıkarıldı, başı gövdesinden ayrılıp Emevi valisine gönderildi. Gövdesi ise Kufe'nin bir meydanına asıldı. Belazuri Ensab 3'e 446. İmam Zeyd'in oğlu Yahya da aynı şekilde alnından oklanarak şehit edildi. Onu şehit eden cani, üstünde başında ne varsa soyup aldı. Sırtındaki basit gömleği bile. Belazuri Ensab 3'e 455-456. Yahya'nın da başı gövdesinden ayrılıp vücudu asıldı. Abbasiler iktidara gelip vaat ettiklerine ters bir gidişle Arapçılık yapmaya başlayınca büyük imam onlara karşı da savaş açtı. Bir hemşehrisi İmam-ı Azam'a sordu. Hacca mı gideyim? Abbasi halifesi Mansur'a karşı ayaklanan İbrahim'e destek mi vereyim? Hangisi daha hayırlıdır? Ebu Hanife'nin cevabı onun bütün imanını, felsefesini ve mücadelesini anlattığı gibi göğüslediği çilelerin sebep ve gerekçesini de ortaya koyucu nitelikte müthiş bir sözdür. Şöyle diyor soruyu sorana. Bir gaza 50 hacdan daha kıymetlidir. Yine aynı konuda bir kadın kendisine sordu. Benim oğlum isyan eden İbrahim'in yanına gitmek istiyor. Bense buna engel olmak istiyorum. Siz ne dersiniz? Cevabı, ona engel olma. Ebu Hanife halkı İbrahim'e yardıma teşvik eder. Ona tabi olmalarını söylerdi. Muhammed bin Abdullah bin Hasan Ebu Hanife'nin yanında anılınca gözlerinden yaşlar boşanırdı. İmam-ı Azam'ın Emevilere karşı çıkarılan isyanların tümüne fikir ve para desteği verdiğinde hiçbir tartışma yoktur. Hocası Abdullah bin Hasan'ın oğulları Muhammed Nefsüz Zekiye ve İbrahim, Mansur'a karşı ayaklandığında ikisine de açıkça destek verdi. Hicri 145 yılında Abbasilere karşı iki isyan başlatıldı. Biri Medine'de, ikincisi Irak'ta. Medine'deki isyanın başında Muhammed Nefsüz Zekiye, Irak'takinin başında ise kardeşi İbrahim vardı. Medine'deki isyan İmam Malik tarafından fetvalarla desteklenmiştir. İmam Malik bu desteğinin cezasını hapis ve işkenceyle ödedi. Ebu Hanife anılan isyanların ikisine de açık destek verdi. Onun desteği sadece fetva desteği olmakla kalmıyor, maddi katkı da içeriyordu. Çünkü İmam-ı Azam öteki fakihlerden farklı olarak tüccardı, para sahibi bir insandı. Ebu Hanife bu isyanlara diplomatik destekler de vermiştir. Mansur'un en önemli kumandanlarından biri olan Hasan bin Kahtabe'nin, onun telkinleriyle Mansur'un ordusundan ayrıldığını bilmekteyiz. Halife Mansur, bütün bunları özellikle kumandanı İbn Kahtabe'nin İmam-ı Azam'ın telkinleriyle kendisinden koptuğunu öğrenmişti. Bezzazi'nin bildirdiğine göre İbn Kahtabe, ordudan ayrılınca Mansur yakın çevresine şunu sordu. Hangi fahillerle görüşüyordu? Bir araştırın bakalım. Araştırdılar ve sonucu Mansur'a ilettiler. İbn Kahtabe, Ebu Hanife ile görüşüyor. İmam-ı Azam'ın bu iki önemli isyana böylesine açık biçimde destek vermesi özellikle öğrencilerini çok tedirgin ediyordu. Ünlü öğrencisi Züfer, onun bu tutumundan çok rahatsız olduklarını ve kendisini uyardıklarını şöyle dile getiriyor. İbrahim Basra'da baş kaldırdığında Ebu Hanife ona açıkça destek veriyordu. Hocamıza şöyle dedim. Vallahi sen böyle devam edersen bizim boynumuza da ip geçirecekler. Mansur, Ebu Hanife'nin bu tutumunu elbette ki not etti. İsyanlar bastırılıp Nefsü Zekiye ve kardeşi İbrahim öldürülünce Ebu Hanife'nin defterini dürme işine de el attı. İsyancı kardeşlerin babaları ve Ebu Hanife'nin hocası olan Abdullah bin Hasan da hapiste ölmüştü. Mansur ilk iş olarak Ebu Hanife'yi devlet hizmetine alıp bazı kirli işlere bulaştırarak halk nezdindeki itibarından yoksun bırakmayı denedi. Ebu Hanife bunun farkındaydı, hiçbir görevi kabul etmedi. Kendisini tamamen ilme, derslerine verdi. Dersler esnasında yeri geldikçe Abbasi yönetimini eleştiriyordu ama eskisi gibi işin üstüne gitmiyordu. Mansur, Ebu Hanife'yi ciddi şekilde takibe almıştı. O sırada Musul'da bir isyan baş gösterdi. Mansur, Ebu Hanife'den yine kuşkulandı. Emin olmak için şöyle bir yol izledi. Ünlü fakihleri toplayıp onlara şunu sordu. Musul halkı bana biat ederken, eğer isyan edersek kanlarımız ve mallarımız sana helal olacak diye biat ettiler. Şimdi bu şarta uygun olarak onların kanlarını dökeceğim, ne dersiniz? Ebu Hanife dışındakiler, biattaki şarta uygun olarak canlarını alabilirsin diye fetva verdiler. Ebu Hanife aksi fikirdeydi, şöyle dedi. O biatte sahip olmadıkları bir şeyi şart konusu yapmışlar. Sen de onların şartını dikkate alarak sahip olmadığın bir şeyi mukabil şart konusu yapmışsın. Can, hiçbirinizin malı değildir. O sadece Allah'ın elindedir. Hiçbiriniz Allah'ın sahip bulunduğu bir şeyi taahhüt konusu yapamaz. Böyle olduğu için de o biatta ne onların şartı geçerlidir ne de seninki. Halife kendisini yerle bir eden bir cevap karşısında yıkıldı ama hiddetini tuttu, politik davrandı. Ebu Hanife'ye dedi ki, tamam haklısın ama isyancılar ellerini kollarını sallayarak dolaşsınlar diyemeyiz. Ben senin fikrine katılıyorum ama sen de memleketine dön, halifenin utanmasına, eşkıyanın rahat dolaşmasına sebep olacak bir şey söyleme. Bezzazi, Menakıb 2:17, Ebu Zehre 40:41. İmam-ı Azam'la Halife Mansur arası ilişkiler böyle karşılıklı takipler ve örtülü tehditlerle geçebilirdi. Ne var ki İmam-ı Azam bu tür ikiyüzlülük siyasetlerine teslim olacak bir karakterde değildi. Bağdat'a döndü ve tekrar konuşmaya başladı. Ebu Hanife verdiği cevaplarda yumuşak değildi. Tatlı sözlerle idareyi kelam etmiyordu. Hileye başvurarak işin içinden sıyrılmak yolunu seçmiyordu. Neticesinin ne olacağına hiç aldırış etmeden hakkı cesaretle söylüyordu. Karşısına çıkacak en kötü ihtimali göze alarak belalara sabır ve tahammüle hazırdı. Ebu Zehre 47. Halife, Ebu Hanife'yi susturabilmek ümidiyle bir hediyeler gönderme süreci başlattı. Bu hediyeler son derece değerli, ağır hediyelerdi ve içlerine çok güzel cariyeler bile konduğu oluyordu. Ebu Hanife değerli hediyeleri, ben bunları hak edecek bir hizmet yapmadım diyerek, cariyeleri de ben artık ihtiyarladım benim neme cariye diyerek geri çeviriyordu. Ebu Hanife teslim alınamamıştı. 14. ayrımın sonu sayfa 215.